Kabul Edemiyorum isimli videomu bitirirken yasın içinde vedalaşmak kadar tekrar merhaba demek de vardır demiştim. Fakat o videoda ayrıntısına girememiştim. Bugün aslında hem o sözlerimi açıklamak hem de bir önceki videomda eksik bıraktıklarımı tamamlamak istiyorum. Freud'un çağdaş yas teorisinin başlangıcı olarak kabul edilen Yas ve Melankoli makalesi 1917 tarihinde yayımlanır. Freud'a göre yas çalışması esnasında en önemli görevlerimizden biri, duygusal enerjimizi kaybettiğimiz kişiden çekmek, onunla bağımızı sonlandırmaktır. Çünkü ancak bu şekilde özgürleşebilir ve yeni ilişkilere yer açabilecek hale geliriz. Yine Freud'a göre bazı kişiler yaslarını tamamlayamazlar. Çünkü gerçeği sahiplenemezler. Yani kişi kaybını inkar eder. Değişen gerçeğe ayak uydurmaya ısrarla direnir. Tabii bu inkar tutumu da devam ettiği müddetçe bir türlü geçmişin geçmesine izin veremez. Kendini kaybettiği kişiden ayıramaz. Yas ve Melankoli yayımlandıktan yaklaşık 60 sene sonra Dennis Klass adında bir psikolog, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, çocukları ölen ebeveynlerden oluşan kendine yardım grubu, şefkatli arkadaşlara profesyonel danışman olur. Dennis Klass bir yabancıdır. Çünkü böyle bir kayıp vermemiştir. Fakat yine de olabildiğince açık bir zihin ve açık bir kalple gruptaki insanların acılarını nasıl anladıklarını ve anlamlandırdıklarını, nasıl teselli bulduklarını, ritüellerini, birbirleriyle iletişimlerini gözlemlemeye başlar. Çok geçmeden yas teorilerinde çok nadiren bahsedilen bir şey fark eder. Uzmanların önerdiklerinin aksine kendine yardım gruplarındaki ebeveynler ölen çocuklarıyla bağlarını çözmezler. İlişkilerini devam ettirirler. Bunun üzerine Dennis Klass, ya tanıştığım yüzlerce ebeveynin hepsi patolojik ya da patoloji tanımında bir yanlış var diye düşünür. Gözlemlemeye, araştırmaya, dinlemeye devam eder. Çünkü amacı psikiyatri dünyasında bir çığır açmak değil, ebeveynlerin acısını ebeveynlerden daha iyi anladıklarından fazlasıyla emin profesyonellere içeride gerçekte ne olduğunu anlatabilmektir. Bunu yapmak onun için önemlidir çünkü o günlerde Freud'unkinden Bowlby'ninkine, Bowlby'ninkinden Kübler-Ross'unkine en benimsenen yas teorilerinin temeli genellikle ölüm sonrası yas tutan yetişkinler değil, başka popülasyonlarla ilgili çalışmalardan çıkan fikirlere dayanır. Dennis Klass uzun yıllar klinik gözlemlerinin, çalışma arkadaşlarıyla ortaklaşa sürdürdükleri klinik ve kültürel araştırmalarının neticesinde iyileşmek için bağlarımızı koparmamız gerektiğine dair ihtiyar anlayışın gerçekte olanı kavrayıştan ne kadar uzak olduğuna emin olur. Yıllar içinde ebeveynler ona asıl meselenin kaybın üstesinden gelip yaşamaya devam etmekten çok, kaybı hayatın bir parçası haline getirmenin bir yolunu bulmak olduğunu gösterirler. Üstelik Dennis Klass ve çalışma arkadaşları yürüttükleri çok sayıda araştırmayla yalnızca çocuğu ölen ebeveynlerin değil, çoğu insanın ölen sevdiklerini hayatlarına dahil etmeye devam ettiğini görürler. Ve böylece ortaya yas sürecinde kendini çokça duyurmasına rağmen yas teorilerinde üzerinde yeterince durulmayan bu deneyimi merkezine yerleştiren yeni bir yas modeli çıkar. Devam eden bağlar. Devam eden bağlar teorisini geliştiren kuramcılar, ölen sevdiğimizle bağımızı korumanın bizi illa hayatın dışına itmeyeceğini ortaya sürer. Hatta bizi bunları hoş karşılamaya davet ederler. Devam eden bağlar, bilimsel ve klinik alanda yeni bir konu olabilir. Ama yas tutan kişiler için öteden beri çok tanıdık. Hem zaten yüzyıllardır pek çok kültürde var olan bir geleneği insan neden bozup yasaklamayı denemiş ki? Çünkü daha yakından baktığımızda ölülerle sürdürülen bağların, farklı kültürlerin yas ritüellerinin yanı sıra başsağlığı dileklerimizde, mezar taşlarının üstünde, resimde, edebiyatta, müzikte, sinemada hep karşımıza çıktığını görürüz. Hatta bunu Freud'un kişisel hikayesinde bile görürüz. Önceki videolarımda sözünü etmiştim. Yas ve Melankoli yayımlandıktan yalnızca birkaç sene sonra Freud, çocuğunu kaybeden yakın arkadaşına bir mektup yazar ve şöyle der. Birini kaybettikten sonra hissettiğimiz o akut acının azalacağını biliyoruz. Ve aynı zamanda biliyoruz ki bu acı tesellisizdir. Gidenin yerine ne koyarsak koyalım o boşluk hiçbir zaman dolmayacak. Aslında öyle de olmalıdır. Vazgeçmek istemediğimiz bir sevgiyi sürdürmenin tek yolu bu. Ard arda yaşadığı kayıplar sonrasında Freud, yasın eski bağları kesip yeni bağların oluşmasıyla sonuçlanan bir uğraş olduğu varsayımını arka çevirmiş gibidir. Tekrar altını çizmek istiyorum. Bu söylediklerimle ölenlerle bağlarımızı devam ettirmeliyiz demeye, sizi buna teşvik etmeye çalışmıyorum. Hastalıklı, sağlıklı, kutuplaşmasına katkıda bulunan bir taraf olmak istemiyorum çünkü. Yası onu içeriden tarif edebilecek kadar yakından tanıyan herkes, onun zaten tek ve mutlak doğru bir yolu olmadığını bilir. Yeni bir hayata atılırken babamı arkamda bırakmak zorunda olmadığımı bilmek bana iyi gelmişti. Ve görüyorum ki bu belki herkese değilse de birçoğumuza iyi geliyor. Devam eden bağlar modelini geliştirenlerle aynı fikirdeyim. Belki de en yaygın teselli kaynağı yaşayanların ölülerle bağlarını sürdürmesi. Aslında yas sürecinde gözlemlediğimiz birçok yaşantıyı devam eden bağlar olarak değerlendirebiliriz. Tabii ortada örnek olmayınca anlamak da anlatmak da güçleşiyor. O nedenle birkaç örnek üzerinden devam etmek istiyorum. En yaygın görülenlerden biriyle başlayalım. Ölenin hala var olduğu duygusu. 2 sene önce en yakın dostlarımdan birinin çok sevdiği, bebeği gibi baktığı köpeği öldü. Bu söylediğim çok tuhaf gelecek biliyorum ama demişti bir gün. Yemin ederim bazen bir anda özellikle bu koltukta otururken kokusunu alıyorum. Bu söylediği beklediğinin tersine bana hiç tuhaf gelmemişti ki. Çünkü ilk kedimiz öldükten sonra bir süre boyunca evde böyle belli belirsiz miyavlamasını, patilerinin parkede yürürken çıkardığı sesi duyduğuma ben de yemin edebilirdim. Bu konular başkalarıyla kolay kolay konuşulmuyor. O yüzden bir tek biz yaşıyormuşuz gibi hissedebiliyoruz. Halbuki bir an için hep oturduğu koltukta ya da sokaklarda kalabalıklar içinde ölen sevdiğimizi gördüğümüzü zannetme, işte onun sesini, kokusunu, dokunuşunu duyar gibi olma. Yani ölenin hala bir şekilde var olduğu duygusu yas sürecinde özellikle ilk zamanlar çok sık görünen ortak deneyimler. Belki siz de kendinizden bilirsiniz. Ölenin var olduğu duygusunun bir uzantısı olan başka deneyimler de var. Örneğin ölenin başka bir yerde olduğuna inanmak. Belki mezarda, belki cennette, belki yukarıda, bulutların üstünde bir yerde, belki de sevdiği bir yerde ya da çok uzakta. Çoğumuz ölen sevdiğimize bir yer tahsis ederiz. Bir biçimde bir yerde olduğuna inanmak bir sığınaktır birçoğumuz için. Hatta bazılarımız ölen sevdiğimizin şimdi bulunduğu bu yerden bizi izlediğine inanırız. Ve bundan da açıklaması güç bir rahatlama duyabiliriz. Bu deneyime ilişkin yapılan ve geçtiğimiz senelerde yayımlanan ilk sistematik inceleme ve meta analiz çalışması, yas tutan yetişkinlerin yarısından fazlasının bir tür ölenin var olduğu duygusuna sahip olduklarını göstermiştir. Yine aynı çalışma katılımcıların hiç de azımsanamayacak bir kısmının ölen sevdikleriyle düzenli olarak konuştuklarını ortaya koyar. Aklıma Birhan Keskin'in dizeleri geliyor. Sanma ki sen gittin diye seninle konuşmaya devam etmeyeceğiz. Ölen kişiye ait veya onu bize hatırlatan somut nesneler de ölenle bağımızı yaşatmanın çok sık başvurulan araçlarından biri. 6 Şubat depremi sonrasında sosyal medyada önüme bir video düşmüştü. Zihnimden kolay kolay silinmeyecek bir video. Enkaz başında bekleyen bir anne, ona mikrofon uzatıp kimi beklediğini soran gazeteciye, "Kızım öldü. Onu çoktan gömdüm," diyor. Onu bana hatırlatacak bir hatıra için bekliyorum. Şimdi aylar sonra bile içim doluyor o kadını düşününce. Çünkü hatırlama bir buluşma biçimidir, kendimden biliyorum. Özellikle kaybın hemen ardından, yasın ilk zamanları, sevdiğimizin eşyaları, kıyafetleri, işte hatta bazı fotoğraflar bile sadece birer eşya, birer nesne olmanın ötesinde onlarla geçirdiğimiz anıları saklayan, koca bir geçmişi içine sığdıran simgeler haline dönüşür. Ölen sevdiğimizden kalan veya onu bize hatırlatan somut nesneler onunla bir biçimde temasa geçebilmenin çok sık başvurulan bir yolu aslında. Ölüme rağmen kendimizi sevdiğimize yakın hissetmemize olanak verirler çünkü. Bir teselli sağlarlar. Sevdiğinizden kalan, size bir miktar nefes alma olanağı sağlayan, içinden geçtiğiniz ızdıraba biraz da olsa katlanma kuvveti veren bazı hatıra nesneleri varsa, onları atmak veya vermek zorunda değilsiniz. Bir şeyleri hastalıklı yas diye kategorize etme ısrarı olan bir dünyada böyle bir hatırlatma zorunlu bence. Zaten çoğumuz zamanla aramızdaki o bağı devam ettirmenin çok daha incelikli yollarını geliştirip bu eşyalara daha az yönelmeye başlarız. Kendimden bir örnek vereyim. Böyle yılbaşı ağaçlarına asılan süsler gibi babamın serum askısını astığım, rengi kahverengiye çalan keçeden küçük bir oyuncak köpek vardı. Babam öldükten sonra bir eşyadan çok daha fazlası oldu o oyuncak benim için. Uyurken başucumda tutuyordum, hatta bazen onunla uyuyordum. İşte gün içinde sık sık elimde ovuyordum, evden çıkacaksam çıkmadan çantama atıyordum. Tutunabildiğim sanki tek somut dal, tek dayanak o keçe oyuncaktı. Yani kim bilir belki de babama ait bir eşyaya tutunarak babamı kendime yakın tutmaya çalışıyordum. Fakat giderek o oyuncak bir şekilde büyüsünü kaybetti. Ya da şöyle anlatmak daha doğru belki. İşte önceleri onu sürekli böyle yanımda bulundurmak, yanımda değilse nerede olduğunu bilmek benim için çok önemliydi. Kaybolmadığını bilmek benim için çok önemliydi. Fakat bu bağlılığım ya da bu bağımlılığım demeli belki de her geçen gün biraz daha böyle azalarak sönüp gitti. 3 sene oldu babam öleli. Şimdilerde o oyuncak evimizde salondaki kütüphanede bir çerçevenin içinde duruyor. Orada olduğunun farkında bile olmuyorum çoğu zaman. Bu babamı unuttuğum anlamına mı geliyor? Bence tam tersine. Babam artık öyle güvende ki içimde, onu hatırlatacak bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Aslında yeniden merhaba demekle kastettiğim buydu. Genelde zamanla kaybettiğimiz kişiyi iç dünyamızda yeniden kurup koruyabileceğimizi daha güçlü bir biçimde hissetmeye başlayabiliyoruz. Böylece aramızdaki bağ somuttan soyuta bir dönüşüme uğruyor. Bunu fiziksel olarak yakın olmayı aramaktan böyle içsel bir yakınlık kurmaya doğru bir geçiş olarak düşünebiliriz. Örneğin davranışlarımızda, düşüncelerimizde, duygulanımızda sevdiğimiz kişiden parçalar görmeye başlayabiliriz. Ya da mesela ölen sevdiğimizin yapmaktan keyif aldığı şeyleri yaptığımızı veya onun yarım bıraktığı şeyleri tamamlamaya çalıştığımızı fark edebiliriz. Onu artık içsel bir destek, bir rehber olarak görmeye başlayabiliriz. Bazı zor durumlarda o olsa ne yapardı, o olsa ne derdi, ne hissederdi diye düşünebiliriz. Bu bahsettiklerim gibi özdeşim deneyimleri de devam eden bağlara birer örnek aslında. Bitirmeden önce 2 noktaya daha değinmek istiyorum. Birincisi yeterince veya hiç tanımadığımız, belki de tanışma fırsatı bulmadığımız kişilerle de bir bağ sahip olabiliriz. Bazı insanlar örneğin anne babalarını yalnızca fotoğraflardan tanırlar. Ya da bazı insanlar bebeklerini kucaklarına alma fırsatı yakalayamazlar. Fakat buna rağmen bazen düşsel düzlemlerde bile bir ilişki oluşturabiliriz. Yaşasaydı nasıl biri olurdu, ilişkimiz neye benzerdi, bunları düşünebiliriz, bunların düşünü kurabiliriz. Hayattayken onu tanımış insanlardan, ölümden sonra onun hakkında hikayeler dinlemeyi de bence biraz da bu yüzden severiz. Önem verdiğim bir diğer nokta da şu, insanlar dün ve bugün arasında kaçınılmaz olarak değiştikçe ilişkileri de değişikliğe uğrayabilir. Dolayısıyla bu bağları sabit değil de, yaşayan ve güncellenebilen şeyler olarak görmek daha uygun olur. Son 2 videodur özellikle bu devam eden bağlar konusunu neden anlatıyorum diye düşünüp duruyorum ve vardığım sonuç hep aynı. Yeterince konuşulmuyordu ondan. Kimseyle paylaşmadığınız yas sırrınız nedir? Bir süredir belirli aralıklarla bir anket yapıyorum ve bu soruyu soruyorum. İstisnasız her seferinde ölen sevdikleriyle hala bir diyalog içinde bulunduğunu söylüyor çoğu kişi. Mesela namazlarını anneannesinin seccadesiyle kılan, doğum günlerinde sofraya bir tabakta dedesi için koyan, ne yapacağını bilmediği bazı anlarda hadi bana yardım et, bir işaret yolla diye eşine seslenen, oğlunun adıyla yardım kuruluşlarına bağış yapan, kızının mezarından aldığı toprakla işte evinde çiçekler ekip yetiştiren, çok üzgünken annesinin fotoğrafıyla dertleşen, iş görüşmelerine giderken babasının parfümünü sıkan, kedisinin, köpeğinin, muhabbet kuşunun tüyünü cüzdanında taşıyan, uyku tutmayan gecelerde kalkıp onun yatağına yatan insanlarla tanıştım. Çoğumuz bu yaptıklarımızı bir sır olarak gizlediğimize göre bunların yas sürecinde ne kadar sık görünen ortak deneyimler olduğunu açık ki bilmiyoruz. Ölen kişiyle bağımızı devam ettirmek sağlıklı mı, sağlıksız mı? Bunu merak ediyor olabilirsiniz, bunu sorabilirsiniz. Ama ben bu ve benzeri soruları ne zaman duysam bu soruların fazla basit sorular olduğunu düşünmeden edemiyorum açıkçası. Çünkü bir kere bu davranışların yaygın olması evet çoğu durumda patolojik olmadıkları anlamına geliyor. Fakat elbette çoğu konuda olduğu gibi bu konuda da bir şeyin yaygın olması illa her zaman herkes için sağlıklı olacağı anlamına gelmez. Bu tür davranışları ortaya çıktığı bağlamı, ilişkinin doğasını anlamaya çalışmadan, kişiye etkisini bilmeden ve başka birçok önemli faktörü değerlendirmeden işte sağlıklı ya da sağlıksız, normal ya da anormal diye sınıflandırmak, etiketlemek uygun değil. Aynı davranış birimizde yıkıcı bir işlev üstlenirken bir diğerimizin hayata dönmesine veya hayata devam edebilmesine katkıda bulunabilir. Bir ikincisi, ölen kişilerle aramızdaki devam eden bağlar da en az hayatta olan kişilerle aramızdaki bağlar kadar karmaşık ve çok yönlü. Evet, bazılarımızın ölen kişiyle devam ettirdiği bağ patolojik unsurlar içerebilir. Tıpkı yaşayan biriyle bağımızın patolojik unsurları içerebileceği gibi. Bu sebeple yas tutan bir insanın ölen bir kişiyle devam ettirdiği bağın normal mi yoksa patolojik mi olduğunu ölçtüğümüz kriterler aslında yaşayan insanlarla kurduğumuz kişiler arası bağları değerlendirirken kullanacağımız kriterlerle benzer olmalıdır. Eğer istemli ya da kendiliğinden devam ettirdiğiniz bağlar yaşadığınız acıya katlanma kuvveti vermek yerine belki her şeyi daha da ağırlaştırıyorsa elbette profesyonel bir destek almanızı ve konuyu birebir bir ruh sağlığı çalışanıyla değerlendirmenizi öneririm. Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.